Ayrım 18. Osmanlı demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 235. Bölüm 5. Osmanlı'dan günümüze büyük hesaplaşma. Neydik, ne olduk? Çağın dayattığı ihtiyaçlara yetişebilmek için çok hızlı yaşıyoruz. Daha doğrusu yaşamıyor, koşuyoruz. Tabiatıyla günler, haftalar büyük bir hızla gelip geçiyor. Koşturmaktan yaşamaya vakit kalmıyor. Ümitler de, hayatlar da yapay tartışmalar ve incir çekirdeğini doldurmayacak kavgalar arasında ömür yitip gidiyor. İncir çekirdeğini doldurmayan günlük meselelerin içinde kaybolmaktansa, her daim taze ve canlı kalabilen tarihi hadiseleri yeniden hatırlamak birçok yönüyle istifadeye mazhardır. Bu bağlamda, Kanice zaferinin üstünde biraz durmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu zaferin yıldız ismi hiç kuşkusuz Tiryaki Hasan Paşa'dır. 1530-1611. Savunmayı zafere dönüştürüp destanlaştırırken tam 71 yaşındaydı. Olay şu. 1601 yılının Ağustos sonlarında Avusturya Arşidükü Ferdinand, Almanlar başta olmak üzere İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar, Macarlar ve Papalık gönüllülerinden oluşan 50 bin kişilik büyük bir kuvvetle Kanice Kalesi'ni kuşattı. 9 Eylül gününden başlayarak hemen her gün 42 büyük topla kaleyi dövmeye başladılar. Öyle müthiş bir cehennemdi ki her gün Kanice Kalesi'ne ortalama 1500 gülle düşüyordu. Buna karşılık kalede sadece 5000 mücahit vardı. Herkes her tarafa koşuyor, herkes elinden geleni yapıyor, güllelerin kale bedenlerinde açtığı gedikler geceleri binbir fedakarlık ve müşkilatla onarılıyordu. Zaman içinde kalede yiyecek, içecek ve barut azaldı. Bu yüzden az yiyor, az içiyor ve her kurşunu dikkatle atıyorlardı. Düşman bunu sezerse işleri bitikti. Hasan Paşa dehasıyla buna da bir çare buldu. Depodaki fıçıları ağzına kadar kumla doldurttu. Kimisinin üzerine bir miktar barut, kimisinin üzerine un, fasulye gibi yiyecek maddesi koydurttu. Esir aldığı birkaç düşman subayını depoya götürdü. Dolu fıçıları göstererek gıda ve barut konusunda iyi durumda olduklarını söyledi. İstedikleri fıçıyı açtırıp baktırdı. Hangisine baksalar ya un, ya mercimek, ya fasulye ya da barut çıkıyordu. Altı kum tabii. İnandılar. Onların kaçmalarına göz yumuldu. Böylece kendi ordularına tekrar katılan subaylar, Kanice Kalesi'nde bol miktarda yiyecek, içecek ve barut olduğunu söylediler. Ekim sonlarına doğru düşman, Kanice'ye girebilmek için varını yoğunu ortaya koydu. Önce nehir üzerine köprü kurup asker geçirmeye çalıştı. Ne var ki Hasan Paşa, geceleyin köprüyü yaktırdı. Kurulan ikinci köprüyü ise çengellerle içeri çektirdi. Üzerindekiler nehre düşülüp boğuldular. Bunun üzerine Avusturya Arşidükü Ferdinand, Hasan Paşa'nın başını getirene 40 köy vaat etti. Hasan Paşa ve emrindeki serden geçtiler, başarmak üzereydiler. Hazin ki tam o sırada Belgrad düştü. Belgrad kuşatmasıyla uğraşan Arşidük Matyas da kuvvetleriyle birlikte gelip Kanice kuşatmasına katıldı. Düşman tazelenmiş olarak yeniden hücuma kalktı. Ne var ki bu saldırı da Hasan Paşa'nın askeri dehası sayesinde bertaraf edildi. Müttefik kuvvetler 18 bin ölü vererek geri çekildiler. Kanice'de yalnızca 4 bin mücahit kalmıştı. Her taraf yıkılmış, yakılmış olmasına rağmen mücahitlerin moralleri son derece yüksekti. Çok güvendikleri ve Paşa Baba dedikleri Tiryaki Hasan Paşa'nın etrafında birleşmiş, bütünleşmişlerdi. Kış bastırdı. Buna rağmen düşman çekilmiyordu. Kanice'de ise yiyecek, içecek ve barut tamamen bitmişti. Hasan Paşa ya devlet başa ya kuzgun leşe diyerek 3000 kişilik kuvvetiyle kaleden çıktı. Son bir gayretle düşman üzerine atıldı. Böyle bir şey aklından bile geçirmeyen düşman hazırlıksız yakalanmıştı. Dağınık bir vaziyette kaçmaya başladılar. Düşman karargahı Osmanlıların eline geçti. İmkansızlıktan imkan çıkarmak işte budur. Tiryaki Hasan Paşa, düşman karargahı tamamen temizlenip kontrol altına alındıktan sonra Arşidük Ferdinand'ın otağına girdi. Otağın ortasında etrafı altın ve gümüş parmaklıklı, başları mücevherli, direkleri elmaslı bir taht vardı. Tahtın iki yanında sırma saçaklı 12 koltuk, hemen önünde ise en az 4 metre uzunluğunda süslü bir yemek masası duruyordu. Tiryaki Hasan Paşa önce 2 rekat şükür namazı kıldı. Sonra Ferdinand'ın muazzam tahtına oturdu. Komutanlarını da koltuklara buyur etti. Dikkatle yüzlerine baktı ve dedi ki, "Onlar işte bu gösteriş merakı yüzünden kaybettiler. Biz kulluğumuzla kazandık." Ayağa kalktı. "Zafer ihsan eden Rabbimize hamdolsun," diye sürdürdü konuşmasını. Bilin ki bu zaferi dört temel esasa borçluyuz. Bu esaslar sabır, sebat, birlikte hareket ve kumandana itaattir. Bu şekilde harekete devam edersek Cenab-ı Allah bize daha nice zaferler ihsan edecektir. Hezimet haberlerinden bıkmış olan Sultan 3. Mehmet 1596-1603 Kanice zaferine çok sevinmişti. Tiryaki Hasan Paşa'ya vezirlik rütbesi verdi. Murassa kılıç, muhteşem şekilde donatılmış 3 hilalli sancak ve bir de Hattı Hümayun padişah fermanı gönderdi. Padişah Hattı Hümayun'un da Hasan Paşa'yı kutluyor, berhudar olasın, sana vezaret virdüm ve seninle olan asker kullarım ki manen oğullarımdır, yüzleri ak ola. Makbul-i Hümayun'um olmuştur. Cümlenizi Hak Teala Hazretlerine ısmarladım diyerek övüyordu. Sevgili dostlarım, beni bu konuyu yazmaya çağıran şey Hasan Paşa'nın aşağıda okuyacağınız sözleridir. Hattı Hümayun'u okuyan Hasan Paşa birden hüngür hüngür ağlamaya başladı. Şaşırıp sevinmesi gerekirken neden ağladığını soranlara dedi ki, "Bizim gençliğimizde böyle küçük hizmetlere vezirlik verilmez, padişah mektubu yazılmazdı. Kanice müdafası gibi küçük hizmetlere de artık vezirlik verilmeye, Hattı Hümayunlar yazılmaya başlanması, kahtı rical, adam kıtlığı emaresidir. Ki acil tedbir düşünülmezse Osmanlı'yı kasıp kavurur. Biz neredeydik, nereye geldik diye ağlıyorum." Evet dostlar, neredeydik, nereye geldik? Dünkü ve bugünkü çevre ahlakımız. Çevre konusu Avrupa'nın gündemine ağırlıklı olarak 70'li yıllarda girdi. Avrupa'nın en irileri 5 Haziran 1972'de Stockholm'de toplandılar ve sanayileşme çağının başından itibaren zehirledikleri çevreye maliyetsiz bir bedel ödeme kararı verdiler. Artık yılda bir gün Dünya Çevre Günü olarak kutlanacaktı. Bu tarihe kadar Avrupa'yı yönetenler tüm dikkatlerini üretimi arttırmaya verdikleri için çevreyi umursamamışlardı. Ancak çevre kirliliği huzurlarını hatta hayatlarını tehdit etmeye başlayınca çevre konusuna eğilme mecburiyeti duydular. Yani Batı dünyasının çevreciliği gönüllü bir çevrecilik değil, bir mecburiyetin ve mahcubiyetin ürünüdür. Gerçek şu ki Avrupa, 100 yılı aşkın bir süre bütün sanayi atıklarını denize, toprağa ve havaya boşalttı. Savaşların, nükleer denemelerin tüm zehrini kainata kustu. Ancak iyice sanayileşip zenginleştikten sonra çevrenin yaşanmaz hale geldiğini fark etti. Stockholm Konferansı bunun sonucu olarak toplandı. Oysa çevre problemine İslam Avrupa'dan 1400 yıl önce dikkat çekiyor. Kamer Suresi 49. ayette, "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" diye buyuruyor. Böylece ölçüyü kaçırmanın felaket götüreceği belirtiliyor. Rahman Suresi'nin 7. ve 8. ayetlerinde ise dengeye dikkat çekiliyor. "Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi O koydu. Sakın dengeyi bozmayın." İnsanlık, özellikle de Batı insanı daha çok kazanma ihtirasıyla kainatın dengesini bozdu. O bozulunca hayatın dengesi de bozuldu. Şimdi küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklık ve açlık savaşları ihtimalinden söz ediyoruz. İbrahim Suresi 32, 33 ve 34. ayetlerde buyruluyor ki, "O öyle lütufkar Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de sizin yararlanmanız için akıttı. Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız." Yani İslam, kaynakların hor kullanılmaması ve israf edilmemesi için ta en başından uyarmıştı. Çevre konusunda Hazreti Peygamber'in hassasiyeti ise iyi bilinmektedir. Bizzat kendisi 500 hurma ağacı dikmiş, "Kıyamet koparken bile fidan dikiniz" buyurmuş, "Kim bir sidre ağacını keserse Allah onun başını cehenneme uzatır" demiştir. Bütün bu ve benzeri hükümler Osmanlı ceddimizin bakış açısını şekillendirmişti. Bu sebeple çevreye Vediyatullah, Allah'ın emaneti gözüyle bakılıyor, İyilik duygusu hayvanları ve bitkileri de kucaklıyordu. Osmanlı ahlakında her şey Allah içindi. Bu hassasiyetin yerine Rabbena hep bana bencilliğini getirdik getireli, yalnız çevre duyarlılığımızı değil kendimizi bile yitirdik. İnsan, Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı varlık olduğundan hayatın merkeziydi. İnsanın hayatı ve huzuru için yaratılan şeylere, bu arada tabii ki çevreye ihanet etmek, insana ihanet etmek anlamına geldiğinden batıl sayılırdı. Gerçekten de Osmanlılarda müthiş bir çevre duyarlılığı var. Bu duyarlılığın temelinde hiç kuşkusuz ilahi ve peygamberi hükümler yatıyor. Öncelikle Osmanlı, canlı cansız tüm varlıklar Allah'ı tesbih eder hükmüne inanıyor. Bu yüzden insandan başlayarak tüm varlıkların yaşama hakkına saygı duyuyor. Bu çerçevede farklı inançları olan insanları hoş görüyor, hayvanları ve bitkileri koruyor, ağaçları seviyor. Aynı yıllarda Avrupa'da çevre kültürü olmadığı için de Batılılar bu işe çok şaşırıyorlar. Avukat Güyer'in yazın kurak günlerinde İstanbul'daki ağaçları sulayan Türklere kaçık demesi bu yüzdendir. İstanbul'da sokaktaki ağaçların kuraklıktan kurumasını önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlara bile rastlamak mümkündür. Çevre kültürü ve ahlaki mimariyi de şekillendirmişti. Osmanlı mimari üslubunda yapılar insan ruhuna ve tabii çevreye uyum içinde inşa edilirdi. Yeşile şekil verilmez, tabii seyri içerisinde korunurdu. Koca Sinan'ın mükemmel ve muhteşem eserlerine bakıldığında 16. yüzyıl gibi erken sayılacak bir dönemde bile şehrin tabii silüetine zarar vermeyecek şekilde çevre ile tam bir uyum içinde inşa edildiği görülecektir. Zira tabii dengenin muhafazası emredilmiştir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Sakın dengeyi bozmayın. İş bu emir Fatih Sultan Mehmet'e yaş ağacı kesenin başını keserim dedirtmiştir. Osmanlı ceddimize göre dünya bir nimettir. İnsanoğlu bu nimeti korumakla ve israf etmeden bu nimetten faydalanmakla mükelleftir. Çünkü tüm nimetlerde diğer insanların ve canlıların da hakkı vardır. Nimette israf ve nimeti gözetmemek bir nankörlük ve hakka tecavüzdür. Dindarlığımıza bir şeyler oldu. Yahya Kemal sık sık eski Türklerin dini hayatlarından söz eder ve çok şeye sahip olmalarını dini hayata sahip olmalarına bağlar. Hatta eski yeni karşılaştırması yaptığı bir makalesini yeni Türklerin de dini hayatları olduğunda çok şeyleri olacaktır cümlesiyle bitirir. Siyasi istismar, ticari istismar derken dindar duruşumuza da bir şeyler oldu. Dini duyarlılığımızı önemli ölçüde kaybettik. Onun kaybettiğimiz ölçüde de dünyevi duyarlılık kazandık. Bizim hayatımız da artık üretim-tüketim kıskacında. Her şeyi belirleyen öncelikli değer bizde de para. Bizim açımızdan da moda çok önemli bir kavram. Lüks bizim için de hayatın gerçeği. Marka bizde de tutku. Artık gelsin defileler, beş yıldızlı ve de yaldızlı tatiller, lüks otomobiller, yalılar, köşkler ve aynı şarkılar. Para, para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Öte yandan eskisi kadar dikkatli, şefkatli, rikkatli, hamiyetli değiliz. Eskisi gibi İslami kavramların üstüne titremiyoruz. Dini siyasete, ticarete ya da herhangi bir dünyeviliğe alet etme ihtimali yüreğimizi ürpertmiyor, ruhumuzu titretmiyor. Kısacası dostlar, dünyevileştik. Dünyevileştiğimiz ölçüde de lükse ve gösterişe meylettik. Marka giyiyor, görkemli arabalara biniyor, imkanımız varsa yalılarda filan oturuyor, saraylarda düğün yapıp Dubai'deki 7 yıldızlı otelde balayımızı geçiriyoruz. Eskiden ahirette kavuşacağımıza inandığımız tüm nimetlere fani dünyada ulaşmayı kafamıza koymuş gibi itişip tepişerek para kazanmaya çalışıyoruz. Yine de mutsuzuz. Cebimiz dolduğu ölçüde sanki ruhumuz boşalıyor. Hassasiyetlerimiz zaman aşımına uğradı. Zaman sana uymazsa sen zamana uy dedik, yüreğimize bir tekme salladık. Düne kadar kravat takmayan, ben omereti hep takarım, hanım eli sıkmayan, takkesiz namaz kılmayan dikkatimiz güme gitti. Pozisyon gereği batılılaşıp laikleştik. Alacağımız son pozisyonun toprağa yamak, dayamak olduğunu bile bile dikkatimizi maddiyata kurban ettik. Politikacı olarak mecburum efendim dedik. Sanatçı olarak mecburen efendim dedik. İş adamı olarak ya da iş kadını mahkumum efendim dedik. Nasılsa ümmete haram olan Mehmet'e helal mi diye kükreyecek bir molla güranimiz de yok. Çünkü dünyevileştiğimiz ölçüde o yürek adamlarını da kaybettik. Fatih Sultan Mehmet hocalarına iftar veriyordu. Hocalarına hürmeten Bizans sarayından ele geçen altın tasları, sahanları, kaşıkları sofraya koydurtmuştu. Molla Gürani bu gösteriş tutkunluğuna çok kızdı. Hemen tavır aldı. Bunu da ezan okunduktan sonra iftarını açmayarak gösterdi. Hoca hışmını boşaltacak bir yol arıyordu. Öte yandan gencecik padişah sabırsızlanmıştı. Dakikalar geçip midesi iyice kazınmaya başlayınca dayanamadı. ''Buyurunuz, taam edelim.'' dedi Molla Gürani'ye bakarak. Merak buyurmayınız, soframızda haram lokma yoktur. Molla Gürani'nin beklediği an bu andı. Müthiş bir hışımla Sultan Mehmet'e döndü, sofradaki altın kapları kaşıkları göstererek, ''Ümmete haram olan Mehmet'e helal mi?'' diye sordu. Bizans imparatorunu taklit ediyorsan bil ki Bizans'ı bu gösteriş belası batırdı. Ve ancak sofradaki altın kaplar, kaşıklar kaldırıldıktan sonra iftarını açtı. Fatih kıpkırmızı olmuş, önüne bakarak susmuştu. Bu ona iyi bir ders oldu. Bir daha da gösteriş tutkusuna kapılmadı. Kuşkusuz biz Fatih değiliz. Konstantiniyye'yi fethetmeyeceğiz. Sadece yüreğimizi fethetsek yeter. Ne çare, ona bile dünya tuğlu emel hükmediyor. İnanç konusunda zayıf olanların lüks ve gösteriş tutkusunu anlamak mümkün. Onlar her nimeti fani dünyada tatmak, her lezzeti fani dünyada yaşamak istiyorlar. Ya ebedi hayatın varlığına inananlara ne oluyor? Neden tek dünyalılar gibi yaşamaya hevesleniyorlar? Gerçekten de bunu anlamakta zorlanıyorum. Diyelim ki geleneksel kıyafetimizi mecburen terk ettik. Peki ya dilimizi neden bozduk, mutfağımızı neden kapattık, tarihe neden yüz çevirdik? Hayat felsefemizden, doğru geleneklerimizden, helal kazancımızdan, sade hayattan, tasarruftan, paylaşma anlayışımızdan, komşuluk güdümüzden neden uzaklaştık? Düne kadar eleştirdiğimiz halde bugün fast food yiyor, Coca-Cola yazıldığı gibi okunur, içiyor, arabesk pop dinliyor, moda ve marka giyiyor, defileler tertipliyor, kısalta kısalta kirliye kirli sakal modasına uyma uğruna sakal gibi çok önemli bir sünneti de kirlettik. Dönüştürdüğümüz sakalımızla en önlerde kurulup manken seyrediyoruz. Eskiden huri taifesine cennette kavuşacağına inanan Müslüman iş adamı artık huriyi podrumlarda arıyor. Kısacası biz dindarlar da artık modern hayatın icaplarına göre yaşıyoruz ve gitgide varlık hikmetinden uzaklaşıyoruz. Görmüyor musunuz? Farkında olarak ya da olmayarak hemen hemen hepimiz modaya göre yaşıyoruz. Modaya göre yaşıyoruz ama modanın bir sat-ı mail, eğilimli zemin olduğunu çoğumuz fark bile etmiyoruz. Modaya uymaya başladığımız anda eğimli zemine de giriyorsunuz ve kaymaya başlıyorsunuz. Önce giyim tarzınız değişiyor, sonra yeriniz, yöreniz, eviniz, tavrınız. Derken yavaş yavaş sakalınız kirli sakala dönüşüyor. Bıyığınız şimdi dindar Müslümanlarda da bıyıksızlık modası var. Saçınız çoktan beridir sünnete göre değil modaya göre kestirilip taranıyor, boyanıyor. Kokunuz alkolsüz kokuların yerini çoktandır parfüm almış bulunuyor, değişmeye başlıyor. Gitgide dindarlık kokmamaya başlıyor Müslüman. Zaman içinde her şey namaz, oruç, hac gibi ibadetlerle sınırlı bir dindar Müslüman portresi ortaya çıkıyor. Diğer her şey moda tarafından yönetildiği için değişiyor. Çoğu dinimizden kaynaklanan güzel alışkanlıklarımız modanın etkisine giriyor. O zaman da sağ elin verdiğinden sol el haberdar olmamalı, hadis olarak hatırlıyorum, hükmü gidiyor. Televizyon ekranlarından herkese göstere göstere muhtaçları incite incite hayır yapma devri açılıyor. Tek dünyalılarda olduğu gibi dindar Müslümanlarda da muhteva, içerik yerine görüntü önem kazanıyor. Marka tutkusu hac ibadetine kadar yaygınlaşıp 5 yıldızlı hac kavramı icat ediliyor. Oysa dünyevi ihtiras ve ayrıcalıkların terki haccın önemli hikmetlerinden biridir. İhram bunu vurgulamak için önerilmiştir. İş kadeh tokuşturmaya, bizimkilerin kadehinde meyve suyu var, kadar gidiyor. Efendim biliyorsunuz durum icabı yapıyoruz. Ben anlıyorum, anlamaya çalışıyorum. Durum icabı, biraz Müslümanız. Bir parça bizdeniz, bir miktar onlardanız. Bu durumda biraz Efendimiz'i, biraz Ebu Cehil'i mutlu ediyoruz. Hangi tarafımız ağır basıyor, bilinmez. 18. ayrımın sonu, sayfa 245.